Ayrım 43, sayfa 314. 45. İki zirvenin suskun karşılaşması. Toplantı bittiğinde Dr. Arnheim kimseye belli etmeden sona kalmayı başarmıştı. Böyle yapmaya onu Diotima teşvik etmişti. Daire başkanı Tuzzi toplantı bitmezden önce kesinlikle evine dönmemek için arada nezaketen zaman bırakmıştı. Konukların gidişleriyle geriye kalan durumun sağlamlaştırılması arasındaki bu dakikalarda bir odadan ötekine uzanan ve karşılaşılan küçük talimatlarla, düşüncelerle ve geçip gitmekte olan büyük bir olayın geride bıraktığı tedirginlikle kesintiye uğrayan yolculuk sırasında Arnheim gülümseyerek bakışlarıyla Diotima'yı izlemişti. Diotima evinin titreşimler yayan bir hareketlilikle dolu olduğunu hissediyordu. Büyük olay yüzünden yerlerini terk etmek zorunda kalmış olan her şey şimdi birbiri ardınca geri dönmekteydi. Sanki irili ufaklı sayısız çukurlardan ve çukurcuklardan oluşma bir dalga yeniden kumların üzerini kaplıyordu. Ve Arnheim, Diotima ve onun çevresindeki bu hareketin yatışmasını kibar bir sükunetle beklerken, Diotima, o güne kadar evine onca insan gelip gitmiş olmasına karşın, daire başkanı Tuzzi dışında hiçbir erkekle böyle bir ev mahremiyeti içerisinde boş evin dilsiz yaşamını hissedebilecek kadar yalnız kalmadığını anımsadı. Ve bakir zihni hiç alışılmamış bir düşünceyle ansızın karmakarışık oldu. İçinde kocasının da bulunmadığı boşalmış evi Diotima'ya şimdi Arnheim'in üstüne giydiği bir pantolon gibi geldi. Böyle anlar vardır. Bu anlar gecenin doğurduğu hilkat garibeleri gibi en bakir insanlara bile tesadüf edebilirler. Ruhla bedenin tümüyle bütünleştiği bir aşkın olağanüstü duşu Diotima'nın iç dünyasını ışığa boğmuştu. Arnheim bunların hiçbirini algılamadı. Pantolonu parlak parkeye kusursuz bir dikey çizgi halinde düşüyordu. Frakı, papyonu, sakin sakin gülümseyen asil başı hiç konuşmuyorlardı. Öylesine mükemmeldiler. Aslında Arnheim gelişi sırasında cereyan eden küçük olay nedeniyle Diotima'ya sitem etmeyi ve böylece de gelecek için önlem almayı tasarlamıştı. Ama Amerikalı para babalarıyla senli benli olan imparator ve krallar tarafından kabul edilen bu adamın her kadını platinle tartabilecek olan bu Karun'un o anda böyle yapacak yerde bakışlarını büyülenmiş gibi aslında sadece Ermelinda ya da Hermin Tuzzi adını taşıyan ve yine sadece yüksek düzeydeki bir memurun karısı olan Diotima'ya dikmesine yol açan bir şey vardı. Bu şeyi açıklamak için burada yine ruh sözcüğünün kullanılması gerekiyor. Ruh, sık sık geçen ama her zaman en açık bağlamlarda kullanıldığı söylenemeyecek bir sözcüktür. Örneğin, bugün artık yitirilmiş veya uygarlıkla bağdaştırılamayan anlamında, bedensel güdüler ve evlilik alışkanlıkları arasındaki karşıtlık anlamında bir katilin içimizde uyandırdığı sadece tiksinti de olmayan duygular anlamında. Paralel eylemle açığa çıkarılması öngörülen şey anlamında. Kont Leinsdorf'un ağzında dinsel tefekkürler ve contemplatio in caligine divina olan anlamında. Pek çok insanda benzetmelere duyulan sevgi anlamında ve benzerleri gibi. Ancak bu ruh sözcüğünün bütün kendine özgün yanları arasında en tuhafı genç insanların bu sözcüğü gülmeden söyleyememeleridir. Diotima ve Arnheim bile sözcüğü herhangi bir şeyle bağlantılandırmadan kullanmaya çekiniyorlardı. Çünkü büyük, soylu, korkak, cesur, alçak bir ruha sahip olduğunu iddia etmek ne de olsa olmayacak şey değildir. Ama insan doğrudan benim ruhum dengeyi demeyi göze alamaz. Ruh, düpedüz belli bir yaşa gelmiş kişilerin kullandığı bir sözcüktür. Ve bundan şunu anlamak gerekir. Yaşamın akışı boyunca öyle anlar gelir ki bir şey kendini gittikçe daha fazla duyumsatır. İnsan bunun için acele bir ad bulma ihtiyacını hisseder ama bulamaz ve sonunda başta aşağı gördüğü bu sözcüğü istemeyerek de olsa kullanır. Peki ama nasıl tarif etmeli bu ruh sözcüğünü? İnsan istediği gibi durur ya da gider. Önemli olan insanın önünde bulunan, gördüğü, duyduğu, istediği, saldırdığı, üstesinden geldiği değildir. asıl önemli olan bir ufuk çizgisi ya da yarım çember olarak ileride durmaktadır. Ama bu yarım çemberin uçları bir yayla birbirine bağlanmıştır. Ve bu yay dümdüz dünyanın tam ortasından geçip gider. Önde yüz ve eller ondan dışarı doğru bakar, duygular ve çabalar önden koşturmaktadırlar. Ve şundan kimse kuşku duymaz. Yapılan her zaman mantıklıdır veya en azından tutkuyla girişilmiştir. Yani dış koşullar bizden eylemlerimizi sonuçta herkesçe anlaşılabilecek bir biçim içinde talep eder. Ya da tutkunun etkisiyle anlaşılmaz bir şey yaptığımızda bunun da kendi yolu yordamı vardır. Fakat bu arada her şey ne kadar anlaşılır ve kendi içerisinde bir bütün oluşturur gözükürse gözüksün, yine de bunlara ortada sadece yarım bir şeyin bulunduğu yolunda bulanık bir duygu eşlik eder. Dengeden yana eksik bir şeyler vardır ve insan tıpkı bir ip cambazının yaptığı gibi sendelememek için ağırlığını öne verir. Bu arada yaşamın içinden geçtiği ve ardında yaşanmışı bıraktığı için ortaya daha yaşanacak olan ile yaşanmış olandan meydana gelen bir duvar çıkar. Ve sonunda insanın yolu bir kurdun tahtanın içinden geçen, gelişi güzel dolanan, hatta geriye de gidebilen fakat boş bir uzamı hep arkada bırakan yoluna benzer. Ve her türlü doluluğun ardında yatan kör ve her yerle bağlantısı kesilmiş uzama ilişkin bu korkunç duygudan her şey artık bir bütün olmuş olsa bile eksikliğini hala sürdüren bu yarımdan yola çıkışla insan sonunda ruh denenin ne olduğunun ayırdına varır. İnsan doğal olarak ruhu her zaman düşündüklerine, sezdiklerine, hissettiklerine ekler. En değişik ikameler halinde ve ruhsal yapısının özelliklerine göre. Gençlikte ruh, insanın her yaptığı bağlamında yapılanın doğru olup olmadığına ilişkin belirgin bir güvensizlik duygusudur. Yaşlılıkta aslında niyetlenilenden ne kadar azının yapılmış olduğunu görmenin verdiği şaşkınlıktır. Bu ikisinin arasında ruhun bir avuntu kaynağı yerine geçtiği de olur. İnsan tek tek ele aldığında yaptığı her şeye haklı bir gerekçe bulamasa bile yine de kendi gözünde basbayağı becerikli ve dürüst herifin tekidir. Veya zaten dünya da aslında olması gerektiği gibi değildir. Böylece sonunda şu ya da bu nedenle doğru diye nitelendirilemeyecek her şey yine de adil bir denge yerine geçer. Ve yine sonunda bazı kimseler kendilerinde eksik olan parçayı cebinde taşıyan bir tanrıyı bile düşünürler. Bu bağlamda aşkın özel bir konumu vardır. Çünkü bu kural dışı durumda ikinci yarıda eklenir. Sevilen insan başka zamanlarda hep bir şeyin eksik olduğu noktada durur gibidir. Bir yerindeyse dosa dos birleşirler ve bu arada kendi kendilerini de gereksiz kılarlar. Bu yüzden çoğu insan büyük bir gençlik aşkı geçip gittikten sonra ruhun eksikliğini artık hissetmezler. Ve böylece bu delilik hali de aslında yararlı bir toplumsal görevi yerine getirmiş olur. Ne Diotima ne de Arnheim daha önce aşık olmuşlardı. Diotima'nın olmadığını zaten biliyoruz ama büyük maliyecinin de geniş anlamda bakir denilebilecek bir ruhu vardı. Hep kadınlarda uyandırdığı duyguların kendisine değil parasına ilişkin olabileceğinden korkmuştu. Bu nedenle kendisi de duygu değil, yalnızca para verebileceği kadınlarla yaşamaktaydı. Kötüye kullanılmaktan korktuğu için hiçbir zaman bir arkadaşı olmamıştı. İş bağlamındaki alışverişi tinsel nitelikli olmasına karşın sadece iş arkadaşları olmuştu. Böylece yaşam deneyimiyle dolu olan Arnheim yine de el değmemiş bir konumdaydı ve kaderin ona yazdığı Diotima ile karşılaştığında da yalnızlık tehlikesi içerisindeydi. İkisinin de iç dünyalarındaki gizemli güçler birbiriyle çarpıştı. Bu durum ancak Alize rüzgarlarının okşayışıyla, Gulf Stream'le yer kabuğunun volkanik titreşim dalgalarıyla karşılaştırılabilir. İnsaninkilerden karşılaştırılamayacak kadar daha büyük olan, yalnızca yıldızlarla akraba sayılabilecek güçler, birinden ötekine doğru saat ve günün sınırlarını aşarak harekete geçti. Ölçülemeyecek alkışlar. Böyle anlarda ne konuşulduğu hiç önem taşımaz. Dikey ütü çizgisinden yukarıya doğru Arnheim'un bedeni dağlarda yaşayan devlerin ve tanrılara özgü yalnızlığı içerisindeymiş gibi gözüküyordu. Karşı uçta duran Diotima ise yalnızlığının görkemi içinde ışıl ışıl sanki bir vadinin eğimiyle ona ulaşıyor, birleşiyordu. O zamanki modaya uygun giysisinin kollarının üst kısmında küçük puflar vardı. Belden yukarısının dar zarif pilleri, midenin üzerinde genişliyor, etek dizlere doğru daralıp yeniden baldırlara oturuyordu. Kapı perdelerini süsleyen ince cam çubuklar, küçük su birikintilerinin yüzeyi gibi parıltılar saçıyor, duvarlarda asılı mızraklarla oklar, tüylerle süslü ve öldürücü tutkularının titreşimlerini yayıyor, masaların üstündeki sarı renkli kalman levicikleri ise limon ağaçları gibi suskun duruyordu. Onlara saygımızdan ötürü başlangıçta konuşulanları burada geçiyoruz. 46. İdealler ve ahlak, ruh diye adlandırılan büyük deliği doldurmanın en iyi aracıdır. Bu büyülü havadan silkinip ilk kurtulan Arnheim oldu. Çünkü ona kalırsa insan bulanık, içerikten yoksun, salt abartılı bir dinginlik belirtisi olan bir kara kara düşünme sürecine gömülmeden ya da bu ayin havasına artık o havanın özüne uygun düşmeyen bir düşünce ve inanç iskeletini dayatmadan daha uzun zaman böyle bir konumda kala kalamazdı. Gerçi ruhu öldüren ama daha sonra onu genel kullanım için küçük küçük konserveler halinde saklayan bir aracı da ruhun eskiden beri akılla, inançlarla ve pratik eylemlerle bağlantısı olmuştur. Bu bağlantı bütün ahlaki öğretiler, filozoflar ve dinler tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi ruhun ne olduğunu ancak Tanrı bilir. Yalnızca ruhun sesine kulak vermeye yönelik ateşli arzunun geride ölçüsüz bir hareket alanı, gerçek anlamda bir anarşi bıraktığı kuşkusuzdur. Ve neredeyse kimyasal aralıktaki ruhların da suç işlediklerini gösteren örnekler vardır. Buna karşılık bir ruh, ahlaka, dine, felsefeye, köklü bir burjuva eğitimine ve görev ve güzellik alanlarında ideallere sahip olur olmaz, ona kurallardan, koşullardan ve uygulama ilkelerinden oluşma, daha dikkate değer bir ruh olmayı düşünmeye meydan bulamadan uymak zorunda olduğu bir sistem armağan edilir. Ve ruhun kor ateşi, tıpkı bir yüksek fırınınkiler gibi kumdan yapılma, düzenli dörtgenlere yöneltilir. Ondan sonra geriye yalnızca herhangi bir eylemin hangi buyruğun alanına girdiği gibi yoruma ilişkin mantıki sorular kalır. Ve o zaman ruh, ölülerin hareketsiz upuzun yattığı, geride kalan bir parça yaşamın nerede doğrulduğunun ya da inlediğinin hemen farkına varıldığı bir savaş alanı gibi her yanıyla görülebilir. Bundan ötürü insan eline geçen ilk fırsatta bu geçişi gerçekleştirir. Gençlikte bazen rastlandığı gibi inanç sorunlarından ötürü acı çektiğinde hemen inanmayanların peşine düşer. Aşk kafasını karıştırdığında onu evliliğe dönüştürür. Ve üstüne başkaca bir coşkunun ağırlığı çöktüğünde hep onun ateşi içerisinde yaşamanın olanaksızlığından dolayı kaçar. Sırf bu ateş için yaşamaya başlar. Başka deyişle her biri bir içeriği ve itici gücü gereksinen günlerinin çok sayıdaki anlarını kendi ideal konumu yerine bu ideal konum için harcadığı çabalarla, yani bu ideal konuma ulaşmasına hiçbir zaman gerek bulunmadığı konusunda ona kesin güvence veren, amaca yönelik çok sayıda araçlar, engeller ve küçük olaylarla doldurur. Çünkü ruhla donanmışlığın ateşine kesintisiz olarak dayanabilmek ancak uçukların, ruh hastalarının ve saplantılı kişilerin işidir. Sağlıklı insan ise bu gizemli ateşin bir kıvılcımı bile eksik olsa hayatın yaşanmaya değer olmayacağı yolundaki açıklamayla yetinmek zorundadır. Arnheim'in yaşamı çalışmayla doluydu. O bir gerçek insanıydı ve tanık olduğu toplantıda İmparator Franz Joseph Aşevi'nden ve görev duygusuyla askeri maçların oluşturduğu ilişkiden söz edilişini iyi niyetli bir gülümsemeyle eski Avusturyalı görgülülüğü karşısında duyarsız kalmaksızın dinlemişti. Ulrich'in yaptığı gibi bütün bunları alayla karşılamaktan çok uzaktı. Çünkü büyük düşüncelerin peşinden gitmenin bu tür sıradan, biraz gülünç ve iyi görünüşlü insanların içindeki o duygulandırıcı idealizm çekirdeğine geçerlilik kazandırmaya oranla çok daha az cesaret ve üstünlük gerektirdiğine inanmaktaydı. Ancak bu atmosferin ortasında Diotima, başka deyişle bir Viyana artısını taşıyan bu antik çağ kadını, dünya çapında Avusturya diye bir alev kadar sıcak ama aynı zamanda da insani açıdan anlaşılması bir o kadar olanaksız bir söylem kullanınca Arnheim'ı etkileyen bir şey olmuştu. Arnheim hakkında bir öykü anlatılırdı. Berlin'deki evinde barok ve gotik heykellerle tıka basa dolu bir salonu vardı. Ancak Arnheim'ın büyük sevgi duyduğu Katolik Kilisesi ermişlerini ve onun safındaki iyinin sancaktarını çoğunlukla çok mutlu, dahası zevkten kendinden geçmiş pozisyonlarda betimlerdi. Bu betimlemelerde ermişler çeşit çeşit pozisyonlarda ölürlerdi ve ruhları bedenlerini sıkılmakta olan bir çamaşır gibi eğip bükerdi. Kolların çasılmış kılıçlar gibi çaprazlama hareketleri ve ters dönmüş boyunlar başlangıçtaki ortamlarından koparılıp yabancı bir odada yan yana getirildiklerinde bir tımarhanede bir araya gelmiş katatonikleri çağrıştırırdı. Arnheim'ın bu koleksiyonu çok beğenilir ve kendileriyle bilgince söyleşiler yaptığı çok sayıda sanat bilimcinin evini ziyaret etmesine yol açardı. Ama salonunda çoğu kez tek başına ve yalnızlık içerisinde oturduğu da olurdu. Ve o zaman kendini çok farklı hissederdi. Sanki yarı yarıya çıldırmış bir dünya karşısında dehşete benzer bir hayrete kapılırdı. Ahlak alanında ta başında tanımlanması olanaksız bir ateşin tutuşturulmuş olduğunu, bu manzara karşısında kendisi gibi düşünen bilinç sahibi birinin bile bakışlarını yanmış kömürlere dikmekten başka bir şey yapmadığını hissederdi. O zaman bütün dinler ve söylenceler tarafından dile getirilen dinsel buyrukların insanlara tanrılar tarafından armağan edildiği öyküsü, bu öyküdeki karanlık görünüm, yani pek tekin olmasa da herhalde yine de tanrıların hoşuna giden ruha ilişkin bir erken evre sezgisi, Arnheim'ın normalde onca kendinden memnuniyetle dört bir yana yayılan düşüncesinin sınır bölgelerinde tuhaf bir tedirginliğe yol açardı. Arnheim'ın bir de kendi nitelendirmesiyle derinliğine yalın bir bahçıvan çırağı vardı. Böyle bir adamdan, bir bilginden öğrenilebilecek olandan çok daha fazla şey öğrenilebileceği için onunla sık sık çiçeklerin yaşamı üzerine konuşurdu. Ta ki günün birinde bu çırağın ondan bir şeyler çaldığını keşfedene kadar. Çırağın neredeyse çaresizce eline geçen her şeyi götürdüğü söylenebilirdi. Bunların satışından elde ettiği parayı da kendi işini kurmak üzere biriktiriyordu. Gece gündüz aklından çıkmayan tek düşünce buydu. Ama günün birinde küçük bir heykel de kayboldu ve yardıma çağrılan polis bağlantıyı ortaya çıkardı. Arnheim kendisine bu haberin verildiği akşam adamı çağırttı ve bütün gece boyunca ona bir tutkuya dönüşmüş olan kazanç hırsının saptırdığı yanlış yollardan ötürü suçlamalarda bulundu. Anlatılanlara bakılırsa bu arada kendisi de çok heyecanlanmış ve zaman zaman karanlık bir yan odada ağlayacak gibi olmuştu. Çünkü kendine açıklayamadığı nedenlerden ötürü bu adamı kıskanıyordu ve ertesi sabah onu polise teslim etmişti. Bu öykü Arnheim'ın yakın dostlarınca doğrulanmıştı. Bir odada Diotima ile yalnız kaldığında ve dünyayı saran alevlerin sessizce harlamasına benzer bir şey dört duvarı doldurduğunda da Arnheim kendini aşağı yukarı o zaman kaptırdığı duygulara kaptırmıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Contemplatio in caligine divina. CONTEMPLATIO INE CALIGINE DIVINA. Dosados. DOSADOS. Kalman Levi. CALMANLEVI.